Ayrım 4.
Başka bir deyişle, kendini önce tartışma boyunca ve onun gerçek sonucu olarak gösterecek, bugün bizim kapitalizmin ruhundan ne anladığımızı, yani bizi burada ilgilendiren bakış açısını en uygun biçimde dile getirecektir. Diğer yandan bu bakış açısı, bundan daha sonra da söz edilecek, araştırdığımız tarihi olguları açıklayan tek olanak değildir. Araştırmanın başka bakış açıları her tarihi olguda olduğu gibi burada da başka özellikleri ana özellik olarak kabul eder. Bundan daha ileri gitmeden şu sonuç çıkar. Kapitalizmin ruhundan yalnızca bizim araştırmamızın amacı için yapılan tanımın anlaşılması zorunlu değildir. Bu durum, yöntemsel amaçları için hakikati soyut kavramlar çeşidi içine sıkıştırmayıp, kaçınılmaz bir biçimde özel, bireysel bir özellik taşımaya uğraşan, onu somut ortaya çıkış ilişkileri içinde ele alan tarihi kavram oluşumunun yapısı gereğidir. Böylece nesnenin belirlenmesi, yalın tarihi açıklama içinde ele alınışının sonucu olarak kendini kavramsal bir tanım içinde değil, hiç olmazsa başlangıçta, yalnızca burada kapitalizmin ruhundan ne anlaşıldığını gösteren geçici bir açıklama olarak alınmalıdır. Böyle bir tanım aslında araştırmanın nesnesini anlamak için zorunludur ve kendimizi bu yüzden önce burada ortaya çıkan ve hemen hemen neredeyse klasik saflığı içeren ve aynı zamanda din ile ilgili bütün doğrudan ilişkilerden ve böylece bizim amacımız için ön yargılardan kurtulmuş olma niteliğini sunan ruhun belgeleri ile sınırlıyoruz. Unutma ki zaman paradır. Her gün çalışıp emeğinin karşılığı olarak 10 şilin kazanabilen ve yarım gün gezintiye çıkan ya da odasında yan gelip yatan, kendi zevki için 6 pense harcasa bile sadece bunları hesap etmemelidir. Bunların yanında 5 şilin daha harcamıştır ya da daha fazlasını sokağa atmıştır. Unutma ki kredi paradır. Bir insan ödeme yapıldıktan sonra parasını benim ellerime terk etse, faizi bana armağan etmiş olur ya da o zaman boyunca benim kullanabileceğim kadarını bana armağan etmiş olur. Bu insan iyi ve büyük bir krediye sahipse ve bunu iyi bir biçimde kullanıyorsa önemli bir toplama erişir. Unutma ki para, üretimi güçlendirici ve verimli bir yapıya sahiptir. Para parayı üretir ve ondan elde edilen daha fazlasını ve daha fazlasını üretebilir. 5 şilin katlandığında 6 şilin olur. Tekrar döndürülerek 7 şilin 3 pence ve 100 pound olana kadar böyle devam eder. Elde edilen çok para oldukça her dönemde daha fazla para üretir ve böylece faiz her seferinde daha çabuk yükselir. Ana domuzu öldüren 1000 nesili birden yok etmiş olur. 5 şilingi katleden onun üretebileceği her şeyi öldürür. Hatta bugün sterlin hesabını. Şu atasözünü unutma. İyi bir ödeyici herkesin cüzdanının efendisidir. Söz verilen zamanda ödemesiyle tanınan, arkadaşlarının o anda ihtiyacı olmayan parayı her zaman ödünç alabilir. Bu bazen çok işe yarar. Çalışkanlık ve ölçüllüğün yanında genç bir adamın bütün ticari işlerinde dünyada ilerlemesini sağlayacak dakiklik ve adaletten daha başka bir şey yoktur. O halde söz verdiğin gibi ödünç parayı bir saat bile fazladan elinde tutma ki arkadaşının kızgınlığı bütün bütüne cüzdanının ağzını kapamasına neden olmasın. Bir insanın kredisini etkileyen en önemsiz eylemler onun tarafından dikkate alınmak zorundadır. Sana inananların sabahları saat 5'te ya da akşamları saat 8'de çekicinin vuruşlarını duymaları onları 6 ay mutluklar. Fakat eğer işinin başında olman gerekirken bilardo masasının başında görülürsen ya da sesin meyhanede duyulursa o zaman ertesi sabah sana yekûnu hatırlatır ve sen daha paralarını kullanamadan geri isterler. Bunun dışında bu şunu gösterir. Borçlarına sadıksan bu durum senin şerefli bir insan olduğun gibi sorumlu olduğunu da gösterir ve bu da senin kredini arttırır. Sahip olduklarını kendi mülkiyetinde tutmaya ve ona göre yaşamaya dikkat et. Kredisi olan birçok insanın içine düştüğü yanılgı budur. Buna engel olmak için gelir ve giderlerini tam olarak hesapla. Bir kez ufak şeyleri de hesaba katma zahmetine katlanırsan şu iyi sonuç ortaya çıkar. Küçük giderlerin nasıl büyük yekünlere ulaştığını fark edersin ve neyin tasarruf edilebilmiş olacağı ve gelecekte neyin tasarruf edilebileceğini görürsün. Akıllılığın ve saygıdeğerliliğin ile tanınan bir insan olduğunu farz edersek, yıllık 6 sterlin için 100 sterlin kullanabilirsin. Günde boş yere 1 kuruş harcayan, yılda 6 sterlingi ziyan etmiş olur ve bu da 100 sterlinin kullanımının fiyatıdır. Her gün zamanının bir pens değerindeki bir kısmını harcayan, ki bu ancak birkaç dakika yapar, başka bir hesaplayışla bir tüm günü ve yıllık 100 sterlinin kullanımının sağlayacağı yararları da kaybeder. Zamanının 5 yılına eşdeğer olan kısmını harcayan, 5 yılını rahatlıkla denize atabilir. 5 yılın kaybeden sadece toplamı kaybetmekle kalmaz, iş alanında o paranın dönüştürülmesiyle kazanılabilecek her şeyi kaybeder. Bu da genç bir adam yaşlanana kadar anlamlı bir toplama ulaşır. Ferdinand Kümberger'in Zeki ve Zehir Saçan ve Yankilerin Sözde inanç itiraflarını alaya alan Amerikan İşen Kültür Bilde, Amerikan Kültürünün Görünüşünde 10 dipnot. Der Amerika Müde, Frankfurt 1855. Lena Sus'un Amerika izlenimlerinin şiirsel bir açıklamasıdır. Bugün bu kitaptan bir sanat eseri olarak zevk almak zordur ama Alman ve Amerikan bakış açılarının çoktan kaybolmuş farklarını ortaya koyan bir belge olarak eşsizdir. Anlatılanlarla aynı şeyleri bu cümlelerle bize anlatan Benjamin Franklin'dir. Burada özgün bir biçimde kapitalizmin ruhunun dile geldiğinden kimsenin şüphesi olmasın. İnsanın bu ruhtan anlayabildiği her şeyin kapsandığı pek sanılmasa da. Burada Kürnberger'in Amerika bıkkını dediği tutumu şöyle özetlediği yaşam bilgeliğini anlayabilmek için biraz duralım. Sığırdan don yağ yaparlar, insandan da para. Bu hırs felsefesi para sahibi saygıdeğer adamın ideali ve hepsinden önemlisi bireyin kendi sermayesini genişletme eğiliminin düşüncesi olarak görülür. Aslında burada öngörülen bir yaşama tekniği değildir, özel bir ahlaktır. Bu ahlakın zedelenmesi yalnızca aptallık olarak değil, ödevin unutulması olarak ele alınmakta ve bütün bunlar her şeyden önce şeyin neliğine aittir. Öğretilmesi gereken yalnızca ticari zeka değil, buna fazlasıyla rastlanır, burada kendini açığa çıkaran bir etostur ve bizi ilgilendiren de bu niteliktir. Jakob Hüger, kendi kendine emekliye ayrılan, yeteri kadar kazandığını söyleyerek aynı şeyi ona da tavsiye eden başkalarının kazanmasına da izin vermek gerektiğini belirten bir iş arkadaşını yüreksiz diye azarlayıp şu cevabı verir. O, Hüger, tamamen başka türlü düşünmektedir. Kazanabildiği sürece kazanmak ister. 11 dipnot. Sombart bu alıntıyı Die Genesis de Modernen Kapitalismus'un Çağdaş Kapitalizmin Doğuşu başında motto olarak kullanmıştır. Bu ifadenin ruhu açık bir biçimde Franklin'inkinden farklıdır. Orada ticari atılımın sonucu olarak ve kişisel açıdan ortaya çıkan ahlakça ne iyi ne de kötü sayılan bir eğilim burada 12 dipnot. Bunun Jakob Hüger'in ahlakça kayıtsız ya da dinsiz bir insan olduğunu ya da Benjamin Franklin'in ahlakının tümüyle alıntılarda dile geldiğini göstermediği açıktır. Bu ünlü hayırsever insanı Brentano'nun bana atfettiği benzer yanlış değerlendirmelerden korumak için Brentano'nun alıntılarına hiç gerek yok. Sorun tam tersi. Böyle bir hayırsever, bir ahlakçı gibi bu cümleleri nasıl olup da yazabilir? Yaşam biçiminin ahlaki olarak donatılmış bir eylem ilkesi özelliğine sahiptir. Kapitalizmin ruhu kavramı burada bu özel anlam içinde kullanılmaktadır. 13 dipnot. Sombart ile sorunu ortaya koyuşumuzdaki farkın temeli budur. Farkın dikkate değer pratik önemi daha sonra ortaya çıkacaktır. Ama Sombart'ın kapitalist, işverenin bu ahlaki yönünü ele almazlık etmediğini de belirtmek gerekir. Ama onun sorunu ele alışı içinde bu, kapitalizmin bir sonucu olarak görülür. Oysa bizim amacımız bakımından tersini varsaymamız gerekir. Ancak araştırmanın sonunda nihai bir duruma erişebilir. Tabii ki çağdaş kapitalizm söz konusudur. Burada yalnızca Batı Avrupa Amerikan kapitalizminden söz ediliyor olması sorunun ortaya konuş biçiminden zaten anlaşılıyor. Çin'de, Hindistan'da, Babil'de ve Orta Çağ'da da kapitalizm vardı. Fakat göreceğimiz gibi onlar bu özel etostan yoksundular. Tabii ki Franklin'in bütün ahlaki yaklaşımları yararcılığa dönüşür. Şerefli olmak yararlıdır. Çünkü kredi sağlar. Dakiklik, çalışkanlık, ölçüllük de aynı. Bunlar bu yüzden erdemdir. Bundan da şu sonuç çıkabilir. Söz gelişi, şerefli görünme aynı işe yarar, bu yeterlidir. Franklin'in gözünde üretimi arttırıcı olmayan ekler, bu erdem için yararsızdır. Ve aslında kendi yaşam öyküsünde bu erdemlere dönüşünü anlatırken sonunda mütevazi görünüşün sıkı bir biçimde korunmasının yararı üzerine açıklamalar yapan, bütünsel bir tanınmaya ulaşmak için kendi değerlerini isteyerek geri çeken, kaçınılmazcasına şu sonuca varır Franklin'e göre. Bu erdemler diğer bütün erdemler gibi bireye somut olarak yararlı oldukça ve yalın görünüşün yerine geçip aynı işi görüp yeterli oldukça sıkı yararcılık eylem alanında kaçınılmaz bir sonuçtur. Almanların Amerikanizmin erdemlerini ikiyüzlülük olarak algılama alışkanlıkları burada şaşırtıcı bir biçimde kanıtlanmış görünür. Aslında şeyler hiçbir zaman bu kadar yalın değildir. Yalnız Benjamin Franklin'in kendi yaşam öyküsünde az rastlanan bir samimiyetle gün ışığına çıkardığı kendi yapısı değildir. Erdemin yararlılığı olarak ortaya çıkan algının kendisini tanrısal vahiye indirgeyerek erdemli olmayı istemesi de eylem ilkeleri arasında bencillikten başka şeylerin bulunduğunu gösterir. Her şeyden önce bu ahlakın sumum bonumu olan daha fazla para kazanma, doğal bütün zevklerden daha fazla kaçınma ile birleşince tamamen bütün mutçu ya da hatta halcı bakış açılarından yoksun, kendi içinde amaç olarak düşünüldüğünde bireyin mutluluğu ya da yararı karşısında her zaman bütünüyle aşkın ve us dışı görünmüştür. 14. Dipnot. Brentano bu değiniyi dünyevi asketizmin insanları boyun eğmeye zorladığı o ussallaştırma ve eğitme üzerine yapılan daha sonraki tartışmayı eleştirmek için bir fırsat olarak ele alır. Bu us dışı bir yaşam biçimine doğru bir ussallaştırmadır. Aslında haklıdır. Bir şey hiçbir zaman kendi içinde us dışı değildir. Ancak belirli ussal bir bakış açısından bakıldığında böyle görülür. İnanmayanlar için her türlü dini yaşam biçimi, hazcı için en son değerlendirmede bir ussallaştırma bile olsa her tür asketik yaşam biçimi us dışıdır. Bu çalışmanın eğer bir katkısı olacaksa yalnızca açık seçik bir ussallık kavramının çok yönlülüğünü açığa çıkarsın. Kazanmak insanın yaşamının amacıdır, yoksa maddi yaşam gereksinimlerini karşılayacak araç değildir. Bu ihtirassız duyguların bütünüyle doğal diyebileceğimiz olgulara anlamsız dönüşümü, kapitalizmin açık ve o kadar da mutlak temel bir ilkesidir. Bu ilke kapitalist etki altında olmayanlara yabancıdır. Fakat aynı zamanda dini kavramları yakından ifade eden bir duygu dizisini de içerir. Eğer neden insandan para elde edilecektir diye soran olursa Benjamin Franklin kendisi mezhep açısından renksiz bir mümin olduğu halde babasının gençliğinde kafasına durmadan işlediği İncil'den bir alıntı ile cevap verir. Mesleğinde azimli olan birini görürsen o kralların önünde durmalıdır. Çağdaş ekonomik düzen içinde para kazanma yasal yollarla oldukça meslekte yeteneğin sonucu ve ifadesidir ve şimdi tanınması zor olmayan bu yetenek Franklin'in ahlakının gerçek ve temel anlamıdır. Bunu yukarıda alıntılanan yerde olduğu gibi bütün yazılarında istisnasız karşımıza çıkarmıştır. 15 dipnot. Brentano'nun benim Franklin'in ahlaki niteliklerini yanlış anladığımı sanarak onun için yaptığı uzun ve biraz da doğruluktan uzak savunuya cevap olarak yalnızca bana göre o savunuyu gereksiz kılmaya yeterli olan bu ifadeye başvuruyorum. Aslında meslek ödevinin o özel, bugün bize o kadar aşina gelen ve hakikatte kendini çok az ele veren düşüncesi, teklerin kendi içlerinde ve mesleki uğraşılarının içeriğine karşı hissetmeleri gereken bir yükümlülük, bu uğraşın ne olduğu, kişinin kendi iş yeteneğinin kullanımının doğal duygusu ya da sadece maddi mal varlığının kapital olarak görünümü olup olmadığı hiç önemli olmayan bir ödevdir. Bu düşünce kapitalist kültürün toplumsal ahlakın bir özelliğidir ve bir anlamda bu kültürün yapıcı anlamıdır. Bu düşünce yalnızca kapitalist koşullar altında doğmamıştır. Daha sonra bu düşüncenin geçmişteki izlerini sürmeye çalışacağız. Ve hatta doğal olarak iddia edilebilir ki bugünkü kapitalizm için bu ahlaki eylem ilkesinin bireysel taşıyıcıları tarafından, yani çağdaş kapitalist işletmenin işvereni ya da işçi tarafından bilinçli olarak kabul edilmesi kapitalizmin daha sonraki varlığının bir koşuludur. Bugünkü kapitalist ekonomik düzen bireylerin içine doğdukları ve teklere en azından birey olarak içinde yaşamaları gereken ve değişmez bir barınak veren uçsuz bucaksız bir evrendir. Tekler alışveriş ilişkileri içinde oldukları sürece onları ticari ilişkilerin kurallarına uymaya zorlar. Kendini bu kurallara uyduramayan ya da uydurmak istemeyen işçi nasıl işsiz olarak sokağa atılırsa, aynı şekilde bu kurallara karşı eylemde bulunan fabrika sahibi de ekonomik yaşamın dışına itilir. Ekonomik yaşamı idaresi altına alan bugünkü kapitalizm, ekonomik özneleri, işveren ve işçileri eğitir ve ekonomik dayanıklılığa göre seçime tabi tutar. Burada hemen seçim kavramı, tarihi görünümlerin açıklanmasının aracı olarak kolayca ele alınabilir. Kapitalizmin özelliklerine bu kadar iyi uyum sağlayan bir yaşam biçimi ve meslek anlayışının seçilmesi, yani diğerleri üzerinde zafer kazanabilmesi için önce açıkça ortaya çıkması ve yalnızca tek tek bireylerce değil, bir bakış tarzı olarak insan grupları tarafından taşınması gerekir. Bu ortaya çıkışın gerçekten açıklanması gerekir. Düşünce olarak ortaya çıkan ideler ya da ekonomik durumların üst yapılarından oluşan yalın tarihi materyalizm kavramından daha sonra etraflıca söz edeceğiz. Bu noktada bizim amacımız için şunu göstermek yeterlidir. Hiç şüphe yok ki Benjamin Franklin'in doğduğu yerde, Massachusetts, kapitalizmin ruhu bizim burada atfettiğimiz anlamda kapitalist gelişimden önce de vardı. Amerika'nın diğer bölgelerinin tersine New England'da daha 1632 yılında çıkar hesapları peşinde koşulan bir görünüm vardı. Nasıl ki söz gelişi, komşu koloniler, bunlar daha sonra Birleşik Devletler'in güney kentlerini oluşturmuşlardır. Büyük kapitalist, ticari amaçlara yönelik oldukları halde buralarda gelişmemişti. New England kolonileri ise vaizler tarafından ve küçük burjuva ile ilişki içinde dini temellerden kaynaklanan zanaatkarlar ve toprak ağalarıyla yaşama çağrılmışlardı. Bu durumda nedensel ilişki açıkça materyalist hareket noktasının öne sürdüğünün tersine bir durum gösteriyor. Fakat kuramcıların sandıklarının tersine üst yapı türünden kavramların ilkeleri hep çetrefildir ve gelişimleri bir çiçeğinki gibi olmaz. Kapitalist ruh, bizim şimdiye kadar bu kavramı kullandığımız anlamda düşman güçlerden oluşan bir dünyada zor bir savaşım vererek kendini kabul ettirmiştir. Benjamin Franklin'in yukarıdaki açıklamalarında görüldüğü gibi, bütün bir halkın onayını gerektiren bir zihinsel durum olarak, orta çağda olduğu gibi eski çağda da en aşağı, hınç dolu ve şerefsiz bir düşünce biçimi olarak yasak edilmişti. Bugün hala özel biçimdeki çağdaş kapitalist ticaret ile çok az ilgili olan ya da ona çok az tabi olan gruplar tarafından iyi gözle bakılmaz. Bu kapitalizm öncesi dönemde kazanma güdüsü bilinmediği için ya da çok sık söylendiği gibi gelişmemiş olduğu için ya da auri sacra fame, para hırsı o zaman ya da şimdi, çağdaş romantiklerin inanmak istedikleri gibi burjuva kapitalizminin dışında özel kapitalist alanın içinde olduğundan daha az güçlü olduğu için değildir. Kapitalist ruh ile kapitalizm öncesi ruhun farkı bu noktada değildir. Çin mandarinlerinin, eski Roma aristokratlarının, çağdaş toprak köylüsünün mal düşkünlükleri her tür karşılaştırmayı destekler ve auri sacra fame, Napoliten arabacılarının ya da Barja Juolo'nun ya da aynı işin Asyalı temsilcilerinin hepsinde, aynı şekilde Güney Avrupa ya da Asya ülkelerinin zanaatkarlarında herkesin kendi kendine öğrenebileceği gibi aynı durumdaki bir İngiliz'den daha çok olağan dışı bir biçimde etkileyici ve özellikle daha vicdansız olarak kendini açığa çıkarır. 16 dipnot. Ne yazık ki Brentano, ister barışçı ister savaşçı olsun, kazanma uğraşısının her türlüsünü aynı kazana atmış ve kapitalist, örneğin feodalin karşıtı olarak, kazanma uğraşısının özel ölçütü olarak para, toprak yerine kazanmayı göstermiştir. Kavramı açıklığa kavuşturabilecek daha başka farklılaştırılmıştır. yapmaları yapmayı yalnızca reddetmekle kalmadı, bu araştırma için kurduğumuz çağdaş kapitalizmin ruhu kavramına bana anlaşılmaz gelen şu tartışmayla karşı çıktı. Bu kavram, varsayımlarında ispatlanması gerekeni zaten içermektedir. Para kazanılırken teklerin çıkarlarının gözetilmesinde mutlak vicdansızlığın evrensel hakimiyeti, bu ülkelere özgüydü ve bunların burjuva kapitalist gelişimleri batıdaki gelişiminin ölçülerine vurulduğunda geri kalmıştı. Her fabrika sahibinin bildiği gibi bu ülkelerin işçilerinin bilinç eksikliği karşılaştırıldığında İtalya'da kapitalist gelişimin en temel engeli olmuştur ve bir ölçüde hala da olmaktadır. Kapitalizm nasıl Franklin'den öğrenebileceğimiz gibi başkalarıyla ilişkilerini ahlak ölçüsü tanımayan iş adamlarını kullanamazsa, aynı şekilde eğitilmemiş liberum arbitrium'un pratik temsilcilerini de işçi olarak kullanamaz. Fark, para kazanma güdüsünün çeşitli biçimde gelişmesinde değildir.